SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS Türkçe ile 5-10 Mayıs 2025 haftasına bakıyoruz. Katolikler Roma'da yeni bir papanın seçilmesini memnuniyetle karşıladı. Seçimler sonrası Avustralya siyasetinde taşlar yerinden oynuyor. Türkiye'de hapisteki Ekrem İmamoğlu'nun ex hesabı kapatıldı. Amerikalı Robert Prevost yeni papa olarak seçildi. 14. Leo olarak bilinecek papa bu göreve seçilen ilk Amerikalı oldu. 69 yaşında olan papa 14. Leo, Chicago doğumlu. Ancak orada başpiskopos olmadan önce Peru'da uzun yıllar misyoner olarak çalıştı. Vatikan'da Beyaz Duma'nın yeni bir liderin seçildiğini işaret etmesinin ardından toplanan binlerce inanına hitap etti.
Fratelli, sorelle, carissimi.
Peace be with all of you.
Hepiniz barışlı olun, sevgili kardeşlerim. İnananlar için hayatını feda eden, dirilmiş Mesih'in, iyi çobanın ilk selamıdır. Ben de bu barış selamının kalplerinize girmesini, ailelerinize, nerede olursa olsun, tüm insanlara, tüm yeryüzüne ulaşmasını istiyorum. Barış sizinle olsun diyor. Avustralya Katolik Cemaati yeni papanın seçilmesini memnuniyetle karşıladı. Avustralya Katolik Piskoposlar Konferansı Başkanı Başpiskopos Timothy Costello, yeni papanın Peru'da Augustus misyoneri olarak geçirdiği uzun yıllar boyunca cana yakın ve dinlemeye istekli olmasıyla tanındığını söyledi. Katolik Sosyal Hizmetler Avustralya İcra Direktörü Jenny Knuckles da tebriklerini sundu. Knuckles, Papa Leo'nun seçilmesinin dünyanın adalet, haysiyet ve savunmasızlarla dayanışma gibi değerlerine dayanan şefkatli liderliğe özlem duyduğu kritik bir zamanda geldiğini söyledi. Eski Başbakan Paul Keating, İşçi Partisi'nin seçim zaferi sonrası Ed Husic'in yeni kabineden çıkarılmasını eleştirerek, eski Sanayi Bakanı'nın tüm yaptıklarına karşı korkunç bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını söyledi. Keating ayrıca Husic'in Bakanlar Kurulu'nun tek Müslüman üyesi olduğunu ve genel seçimlerde Müslüman toplumu tarafından sağlanan ölçülü ve merkezci destek olarak tanımladığı duruşa karşı bir saygısızlık teşkil ettiğini söyledi. Başbakan Anthony Albanese'nin partinin 3 Mayıs'taki tarihi zaferinden bu yana ilk kez bir araya geleceği meclis grubunda konuyu açması bekleniyor. Ancak Sky News'e verdiği demeçte eski Adalet Bakanı Mark Rayfus'un yanı sıra Husic'i kabineden çıkarma kararını savundu.
Government brings with it responsibility and no individual is greater than the
hükümet beraberinde sorumluluk getirir ve hiçbir kişi toplamdan daha büyük değildir ve buna ben de dahilim. Ve Avustralya halkına verdiğimiz taahhütleri yerine getirdiğimizden emin olmak için önümüzdeki döneme alçak gönüllülükle yaklaşmamız gerekiyor diyor. Liberal lider Peter Dutton'dan sonra Yeşillerin lideri Adam Bent de 3 Mayıs seçimlerinde koltuğunu kaybedenler kervanına katıldı. Ben seçim yenilgisinin nedeni olarak seçim bölgesinin sınırlarının değiştirilmesini ve partilerin tercih sırasını gösterdi. Melbourne'de Yeşiller herkesten fazla oy aldı. en yüksek oyu aldık. Ancak liberal ve tek ulus tercihleri İşçi Partisi'ni eşiğin üstüne çıkaracak. Başka herhangi bir küçük parti veya bağımsız milletvekili büyük partilerin tercihlerini toplamadan seçim kazandı mı sanmıyorum. Defalarca kazandık ancak yıllar içinde oldukça inanılmaz bir şey yaptık. Ve bu sefer herkes bize karşıydı. Çok yaklaştık ama hedefe ulaşamadık diyor. Yeşiller şimdilik 4 alt meclis koltuğundan 3'ünü kaybetmiş durumda. Elizabeth Watson Brown hala Brisbane'daki Ryan koltuğunu kazanmak için mücadele ediyor. Yine de Yeşillerin üst meclis senatoda güç dengesini ellerinde tutacağını kesin gözüyle bakılıyor. Ulusal aile içi şiddeti anma gününü kutlamak için gece boyunca ülke çapında mum ışığında nöbetler düzenlendi. Nöbetler hayatta kalanların yanı sıra şiddet nedeniyle hayatlarını kaybedenleri de andı ve R-Watch rakamları ortalama olarak her 9 günde bir kadının mevcut veya eski partneri tarafından öldürüldüğünü gösteriyor. 2024'te derlenen veriler ilk ulus kadınlarının aile içi şiddet nedeniyle hastaneye kaldırılma oranının yerli olmayan kadınlara göre 32 kat fazla olduğunu ve öldürülme olasılığının da 8 kat fazla olduğunu gösteriyor. Burada failler hem yerli toplumdan hem de yerli olmayan toplumdan geliyor. Mugdingal Women's Aborigin şirketi CEO'su Ashley Donoghue, NITV'ye ilk ulus kadınları için toplum liderliğindeki çözümlere yeterli yatırım yapılmadığını söyledi.
All the plans, all the projects, all the programming, all the policies are seen through a white lens in this country.
Bu ülkede tüm planlar, tüm projeler, tüm programlar, tüm politikalar beyaz bir mercekten görülüyor ve bu beyaz mercek şiddetle mücadelede aborjin kadınlarını görmüyor diyor. Avustralyalılar grip mevsimine tam olarak girmeden önce aşı olmaları konusunda uyarıldı. Sağlık yetkilileri küçük çocuklar, yaşlılar, hamile kadınlar ve aborjin ve Torres Boğazı adalı halk da dahil olmak üzere yüksek risk altında kabul edilenlerin aşılanması gerekenler arasında olduğunu söylüyor. 1 Ocak'tan bu yana 71 binden fazla grip vakası bildirildi ve ülke genelinde vakalarda olağan dışı bir artış var. Sydney Üniversitesi kamu sağlığı uzmanı Julie Leask, Avustralya'daki grip aşılama oranlarının çok düşük olduğunu söylüyor.
It's also access to free convenient services and
aynı zamanda gereken şey insanlara aşıyı etkili bir biçimde ulaştırmak. Onlara ücretsiz, kullanışlı hizmetler ve sistemler sunup teşvik etmektir diyor. Nükleer silahlı komşular arasındaki şiddet tırmanmaya devam ederken Pakistan ordusu 50 kadar Hint askerini öldürdüklerini ve 25 insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. Yetkililer İsrail Harop insansız hava araçlarının Pakistan'da birden fazla yere gönderildikten sonra hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu veya etkisiz hale getirildiğini söylüyor. Hintli yetkililer Pakistan insansız hava araçlarını düşürdüklerini açıklarken yerel basında çıkan haberlere göre Hindistan hükümeti terörist olarak nitelendirdiği 100 kişiyi öldürdüğünü iddia etti. Gerginlik Hindistan yönetimindeki Keşmir'de geçen ay 26 kişinin ölümüne neden olan ve Hindistan'ın Pakistan'ı suçladığı bir terör saldırısının ardından geldi. İsrail Gazze'nin tamamını süresiz olarak ele geçirme ve kontrol etme planlarını onayladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun bir askeri saldırı ve işgal operasyonuna girişeceğini ve tüm yardımların kontrolden geçirileceğini söyledi. Bir yetkili operasyonun Filistin topraklarının fethi anlamına geldiğini söylerken ordu da Gazze'deki planlanmış genişletilmiş saldırı için on binlerce yedek askeri çağırdı. Eski İsrailli diplomat Alon Pinkas, El Cezire'ye İsrail halkının artık hükümetin hedeflerini anlamadığını söyledi.
They don't understand what the point is. They don't understand the feasibility of this. They don't understand what conceivable
meselenin ne olduğunu anlamıyorlar. Bunun fizibilitesini anlamıyorlar. 18 aylık Gazze Savaşı'ndan sonra ne kadar akla yakın, ulaşılabilir askeri hedeflerin olabileceğini anlamıyorlar. Eğer amaç tüm Gazze şeridini işgal etmekse tamam, elbette işgal edin ama o zaman Gazze şeridinin sahibi olursunuz. Bu da İsrail'in yapmak istemediğini söylediği bir şey diyor. Türkiye haberlerinde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, X hesabı erişime engellenen tutuklu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını İmamoğlu her yerde hashtag ile paylaştı. İmamoğlu mesajında beni hapse dağıtsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğum bir şey var. Bu ülkede milyonlarca Ekrem var ifadesini kullandı. Sosyal medya platformu X de bir açıklama yayınladı. Kararı uygulamakla birlikte karara kesinlikle katılmıyor ve itiraz ediyoruz. Kararların uygulanmaması tüm platformun kısıtlanması dahil yaptırımlara yol açmakta. Türkiye'de erişimi sürdürmenin özellikle acil durumlarda ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim için hayati olduğuna inanıyoruz denildi. Avrupa Parlamentosu Strasbourg'daki genel kurul oturumunda önceki gün kabul edilen 2023-24 Türkiye raporu ile ilgili Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci dondurulmuş halde kalmalı başlıklı bir açıklama yayınladı.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.